Ayrım 45.
Sayfa 441. Türk Cumhurbaşkanı sınırın açılması yerine Kuzey Irak'ta Kürtlerin korunacağı ve Irak Hava Kuvvetleri'nin uçuşuna izin verilmeyeceği bir güvenlik bölgesi oluşturulması için bir plan ortaya attı. Bu plan İngiltere Başbakanı John Major tarafından hemen benimsendi. Birleşmiş Milletler tarafından Kürt mültecilere yardım eylemleri düzenlendi ve Haziran 1991'de Türkiye bu güvenlik bölgesindeki Kürtleri bastırmaya yönelik Irak girişimlerinin önüne geçmek için Amerikalı, İngiliz ve Fransız askerlerinden oluşan bir müdahale gücünün çekiç güç, ilk başta Poised Hammer, sonradan Provide Comfort 2 adını aldı, kurulmasına rıza gösterdi. Hava kuvvetleri birlikleri İncirlik ve Batman'daki üsleri kullanmış, kara askerleri ise Silopi'ye yerleştirilmişlerdi. 30 Eylül'den sonra çekiç güç yalnızca hava kuvvetleri birliklerinden oluşmaktaydı. Körfez Savaşı Türkiye'ye çok pahalıya, 6 milyar doların üstünde kayba mal olmuştu. Bu zarar kısmen Almanya ve Japonya'nın mali yardımlarıyla telafi edildi. Ama Özal'ın hayalini kurduğu siyasal kazançlar gerçekleşmedi. Türkiye ve Sovyet İmparatorluğu'nun yıkılışı. Sovyet blokunun 1989-1991'deki çöküşü Türkiye için hem umut hem de tehlikeler taşıyordu. Başkan Gorbaçov'un başlattığı dışa açılma döneminde Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiler özellikle de ekonomi alanında hızla gelişti. 1987-1990 yılları arasında değişik 30 anlaşma yapıldı ve ticaret yılda 350 milyon dolardan 1.9 milyar dolara çıktı. SSCB'de ve onun yerini alan devletlerde 1990'dan itibaren ağırlaşan vahim ekonomik bunalım, Türkiye'nin en umut verici ihracat pazarlarından birini tehlikeye sokabilirdi. SSCB'nin dağılmasına eski cumhuriyetlerinde milliyetçiliğin canlanışı eşlik etti. Rakip milliyetler arasında çatışmalar oldu. Ermenistan ile Azerbaycan arasında, Azerbaycan'daki Ermenistan iç toprağı olan Dağlık Karabağ'ın hakimiyeti üzerine olan çarpışmalar Türk sınırları yakınında cereyan etmekteydi. Türkiye, Orta Asya'da yeni ortaya çıkan bağımsız Türkiye cumhuriyetlerle olan bağlarını güçlendirmeyi hedeflemekteydi. Orta Asya'da kendisi de faal olan İran İslam Cumhuriyeti ile olan rekabette Türkiye, Amerikan desteği vasıtasıyla kendini örnek alınacak bir ülke, demokratik çoğulculuğa ve serbest pazar ekonomisine sahip Müslüman bir ülke olarak sunmaya çalışıyordu. Türkiye aynı zamanda Azeri Türkleri ile olan yoğun dayanışmasına rağmen Dağlık Karabağ'da olan türden toplumlar arası çatışmaların içine çekilmekten sakınmaya çalışıyordu. Mart 1991'de Cumhurbaşkanı Özal Rusya'ya ve bazı Türkiye Cumhuriyetlere geziler yaptı ve gayrimüslim devletleri ısrarla içine dahil eden Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi adıyla bir plan ortaya attı. Balkanların siyasal manzarası 1989-1992 yıllarında son derece değişti ve bu değişiklikler Türkiye'nin hayli lehine oldu. Bulgaristan'da komünist yönetimin yıkılışından sonra iktidara gelen yeni hükümet Türk azınlığı temsil eden partinin desteğine yaslanıyordu. Bu da Türk-Bulgar ilişkilerinde çarpıcı bir iyileşmeye, Yunan-Bulgar ilişkilerinde ise bir kötüleşmeye yol açtı. Artık bağımsız olan eski Yugoslav Cumhuriyeti Makedonya dahi bölgedeki Bulgar ve Yunan nüfuzuna karşı ağırlık olarak Ankara ile temas arayışındaydı ve Türkiye ile katı Marksist yönetim biçimine rağmen sürekli iyi ilişkileri olan tek Balkan ülkesi olan Arnavutluk bu ilişkiyi komünist yönetimin yıkılışından sonra da sürdürdü. Hatta Arnavut subayları eğitim için Türkiye'ye gönderildi. Netice olarak Türkiye'nin Balkanlar, Karadeniz bölgesi ve Orta Asya'daki nüfuzu kesinlikle artmaktadır. Yakın gelecekte Türkiye. Türkiye modern tarihinin ana temaları 200 yıl sonra hala yerli yerinde duruyor. Batı kapitalist sistemiyle hem ekonomik hem siyasal açıdan bütünleşme devam etmektedir. Ayrıca bu sarsıcı değişikliğe ve kendini tehdide uğramış ve dışlanmış hisseden kesimlerin itirazlarına ve direnişine rağmen ülkeyi modernleştirme gayretleri de sürmektedir. Kültürel ve toplumsal gelişmede devletin tutacağı yola ilişkin ideolojik bir uzlaşma henüz uzak görünmekte ise de Türk ulus devleti sağlam temellere dayanıyor gözükmektedir. Bir açıdan yeni bir ulusal kimlik kurma, yani Kürt toplumunun zorla asimilasyonu çabalarının boşa çıktığının artık görülmesi gerekiyor. Siyaset tablosu uzun vadede dikkat çekici bir istikrar göstermiştir. Türkiye'de çok partili siyasal düzen kurulduğundan beri oyların %45 ila 60'ını elinde tutabilen Merkez Sağ Bloğu, DP, Halefleri AP, ANAP ve DYP ve bunların dalları ile genellikle oyların %30 ila 40'ını elinde tutan Merkez Sol diye adlandırılabilecek bir blok, CHP ve halefleri SHP ve DSP arasında bölüşülmüş görünmektedir. Köktenci siyaset ise ister Marksizm, ister kökten dincilik, ister faşizmin Türk çeşitlemesi temelinde olsun hep marjinal bir olgu olarak kaldı. Ve bunların kendi doğrudan etkilerinden çok büyük partiler üzerindeki etkileri daha önemli oldu. Yine de şimdiye kadar bu siyasal sistem Türkiye'nin karşısına dikilen temel ekonomik ve siyasal sorunlara, yani enflasyon ve Kürt sorununa çözüm bulamamıştır. Sürekli yüksek ekonomik büyümeye, ki bu Türkiye gibi yüksek nüfus artışına sahip bir ülke için hayati bir zorunluluktur. Ancak 20 yılda ikiye katlanmış bulunan enflasyon denetlenebilecek düzeylere indirildiği takdirde erişilebileceğine kuşku yoktur. Bu da ancak uzun zamandır süren kamu açıkları azaltıldığı takdirde yapılabilir. Bu da Türk yurttaşlarının en zengini olan %10'unun nihayet kendi paylarına düşeni ödemeye başladıkları, etkin ve adil vergilendirmenin getirilmesi ve aşırı büyük ve verimsiz olan kitlerin yeniden yapılandırılması demektir. Bu son husus önemli bir ilerleme kaydedilmeksizin 40 yıldır hükümetlerin ilan ede geldikleri siyasal hedef olmuştur. Kürt sorunu çözüm bekleyen sorunların içinde belki de en zor olanıdır. Kültürel alanda ve insan hakları alanında azar azar ödünlere, Güneydoğu'daki sert baskıların eşlik ettiği geçmiş yılların tereddütlü siyasetinin bir çözüm getirmeyeceği açıktır. Türkiye'nin büyük kentlerinde yaşayan milyonlarca Kürt için vahim sonuçları olacak bir Kürt ulusal devleti yönünde değil, ama gerçek bir iki ulusluluk yönünde cesur adımlara ihtiyaç vardır. Türkiye'nin kitle iletişim araçlarında, eğitimde ve yönetimde Kürtçenin ikinci dil olduğu iki uluslu bir devlet olması gerektiği konuşuluyor. Güneydoğu'ya Kürtlerin Kürtleri yönettiği ve onların asayişini sağladığı bir çeşit geniş özellik verilmesi gerektiği tartışılacaktır. Bunun alternatifi ise Güneydoğu'da yıllarca sürecek ve muhtemelen batıdaki bir kent gerilla savaşının da ona eşlik edeceği kanlı bir gerilla savaşıdır. Türkiye sorunlarının üstesinden gelebildiği takdirde bölgede çok daha önemli bir ekonomik ve siyasal konum edinme olanaklarına kesinlikle sahip bulunmaktadır. Komünizme karşı bir batı kalesi olmaktan gelen öneminin çoğunu yitirmiş olabilir. Ama Orta Doğu'da oldukça ucuz yegane su ve gıda kaynaklarına ve Arap ülkelerinden ya da eski Sovyet bloğuna bağlı devletlerden çok daha modern ve çok daha geniş bir sanayi tabanına ve işletmecilik bilgi ve ustalığına sahip bulunmaktadır. Söz gelimi İstanbul ve Adana'nın, biri Karadeniz bölgesinin ve öteki Arap yakın doğusunun içlerine kadar uzanan iç bölgeleriyle Hinterland, ticaret ve sanayi merkezleri olmamaları için bir sebep yoktur. Türk aydınlarını hayli zamandır rahatsız eden, Türkiye'nin Avrupa'nın parçası olup olmadığı meselesi öneminden çok şey yitirmiş görünmektedir. Türkiye'nin yakın bir gelecekte AT'ye katılması olasılığı zayıf gözükmektedir. Ama Batı Avrupa'nın içte serbest mübadeleye dayanan, dışarıya karşı yüksek duvarlarla korunan, birleşik dev bir devlet tasavvuru geçmişte kalmış bir şey olarak görünmektedir. Bu nedenle Türkiye'nin bu birleşik Avrupa'ya şimdi katılması ya da ebediyen Avrupa'nın gerisinde kalacağı düşüncesinin de geçerliliği yoktur. Bunun yerine merkezleri bir ve kısmen birbirleriyle örtüşen ve Avrupa devletlerinin duruma göre bunların içinde az çok işbirliğinde bulunduğu bir dizi çevrenin ortaya çıktığı görünmektedir. Türkiye hiç kuşkusuz gelecekte bu Avrupa'nın bir parçası olacaktır. Kitabın bu kısmında Osmanlı'da Balkanlar, Anadolu, Osmanlı Devleti'nde Arap vilayetlerini gösteren 3 adet harita bulunmaktadır. Kaynakça incelemesi. Türkiye'nin çağdaş tarihi üzerine yazılmış yazı ve yapıtlara ilişkin aşağıdaki açıklamalardan amaçlanan, hem bu kitabın yazılışında yararlanılmış kaynakları inceleme işini, hem de sonraki okumalarda yararlı bir yol göstericilik işlevini görmeleridir. Tarih biliminin monografi alanındaki durumunu yansıtan çalışmalara büyük ölçüde yer verilmiştir. Yapıtların adları kabaca kitapta ele alınan konuların sırasına göre sıralanmıştır. Ama bunların birçoğunun birden fazla dönem ya da konuyla ilişkisi bulunmaktadır. Kuşkusuz daha birçok çalışma mevcuttur ve belirli bir konuda daha derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyen okuyucuya burada sıralanan kitapların kaynakçalarına başvurmaları tavsiye olunur. Tarihçiler için çoğu zaman önemli olduklarına kuşku yoksa da buraya yaşam öyküleri, Atatürk'e ilişkin olanlar hariç anılar ve romanlar alınmamıştır. Sırf Balkanları ya da Osmanlı İmparatorluğu'nun Arap eyaletlerini ele alan kitaplar da inceleme dışında bırakılmıştır. Türkiye üzerine olan son yayınlara ilişkin sistematik bir toplu bakış elde etmek isteyenler için Türkolojie Anzeiger, Türkoloji Yıllığı iyi bir başvuru kaynağıdır. 1975'ten beri Viyana'da yayımlanmakta olan bu yıllık ilk çıktığında Wiener Zeitschrift zur Kunde des Morgenlands'ın bir parçası idi. Birçok dildeki kitap ve makaleyi içermektedir. Çağdaş Türkiye tarihi üzerine genel yapıtlar. Bu kitabın yazarı ve yayıncıları çağdaş Türkiye tarihi üzerine olan mevcut genel yapıtları tamamıyla doyurucu bulmuş olsalardı, kuşkusuz bu kitap yazılmamış olacaktı. Durum doyurucu olmaktan çok uzaktır. Son 200 yıldaki Osmanlı İmparatorluğunu ve Türkiye'yi işleyen çağdaş tarihe ilişkin genel yapıtlar gerçekten çok az sayıdadır. Bu öbekteki klasik çalışma hiç kuşkusuz Bernard Lewis'in yapıtıdır. The Emergence of Modern Turkey, Londra, Oxford University Press, 1961. Türkçesi Modern Türkiye'nin Doğuşu. 3. baskı, çeviren Metin Kıratlı, Ankara. Türk Tarih Kurumu, 1988. İlk olarak 1961'de yayınlanan ve 1968'de düzeltilmiş baskısı yapılan Lewis'in kitabında, Batı düşüncelerinin giderek 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğuna zorla sızması ve buna karşı olan Osmanlı-Türk tepkisi ustalıkla, yalınlıkla ve zekice ele alınmıştır. Bu kitaba gücünü veren şeyler, yazarın ufkunun genişliği ve çok fazla Osmanlı ve Türkçe kaynak kullanmış olmasıdır. Onun, hedefine ulaşan anekdot seçimi anlattıklarına canlılık kazandırmaktadır. Kitabın temel zayıflığı, hemen tamamıyla bir kültür ve düşünce tarihi olması, izlenen siyasalara policy verilen öneminin tersine, siyasal yaşama, politics ya da sosyoekonomik gelişmelere çok az önem verilmiş olmasıdır. 1950'lerin sonlarında yazılmış olduğu için yeniden gözden geçirilmiş biçimiyle bile bu kitap ister istemez eskimiş ve yararı kalmamış durumdadır. ve o yıllarda yaygın olan, her zaman ve her durumda uygulanabilecek bir Batı modeline göre çağdaşlaşarak ilerleneceğine olan güçlü inancın izlerini taşımaktadır. Yine de modern Türkiye'nin doğuşu, çağdaş Türkiye ile ilgilenen bir ciddi araştırmacının okuması gereken bir klasiktir. Benzer ebattaki bir diğer yapıt ise zamanın akışına daha az dayanmıştır. Stanford ve Ezelshov, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Cilt 2. Reform, Revolution and Republic, The Rise of Modern Turkey, 1808-1975, Cambridge, Cambridge University Press, 1977. Türkçesi, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Cilt 2, Reform, Devrim ve Cumhuriyet, Modern Türkiye'nin Doğuşu, 1808-1975. Çeviren Mehmet Armancı, İstanbul E Yayınları, 1983. Stanford Show'un kendini kabul ettirdiği uzmanlık alanları olan 3. Selim ve 2. Abdülhamit'in saltanat dönemlerini işlediği bölüm en iyi bölümdür. Kitap bir veri zenginliğine sahip olup, ama bunlar her zaman doğru değildir, kaynakça üzerine yapılmış denemeler daha ileri okumalara rehberlik etmesi bakımından son derece yararlıdır. Ancak kitabın metni tutarlılıktan yoksundur ve son 100 yılı ele alan bölümler bariz şekilde tek taraflı bir Türk ulusçuluğunun etkisindedir. Bu durum, örneğin Ermeni ve Kürt sorunlarının işlenişinde görülmektedir. Lewis gibi Şovlar da çağdaş Türk tarihinin temel temasını, bir tarafta çağdaşlık ve batılılık yanlıları, diğer tarafta dinci gericilerin olduğu aydınlık ve karanlık arasındaki bir mücadele olarak görmektedirler. Daha küçük ebattaki genel tarihler arasında belirtilmesi gereken bir yapıt, Geoffrey Lewis'inkidir. Modern Turkey, Çağdaş Türkiye, Londra ve Tonbridge, Ernest Benn, 1974. İlk kez 1955'te basılmış ve birkaç kez iyice elden geçmiştir. İyi kaleme alınmış olup güvenilirdir. Cumhuriyetin siyasal tarihine ağırlık verilmiştir. Buna eş çaptaki bir yapıt, Roderick Davison'unkidir. Turkey, A Short History, Kısa Türkiye Tarihi, İkinci Baskı, Huntingdon, Euten, 1988. İlk basım, Prentice Hall, New Jersey, 1968. Bu kitap, Osmanlı ve Türkiye tarihinin hepsini kapsadığından, Lewis'inkine kıyasla Cumhuriyet dönemi üzerine çok daha az ayrıntıya sahip bulunmaktadır. Buna karşılık, 19. yüzyıla ilişkin daha fazla bilgi vermektedir. 1988'deki ikinci baskısına 1970'ler ve 1980'lerin Türkiye'sini içeren yeni bir bölüm eklenilmiştir. Ama eski bölümlere dokunulmamış ve bu nedenle bunlar eski ve kullanışsız kalmışlardır. Kitabın sonuna yararlı bir kaynakça eklenilmiştir. Çağlar Kader'in State and Class in Turkey, A Study in Capitalist Development, Türkiye'de Devlet ve Sınıflar, Kapitalist Gelişme Üzerine Bir İnceleme, Londra ve New York, Verso, 1987 adlı çalışması çok ilginç ve yeni düşünceler kazandıran bir kitaptır. Ders kitabı olmaktan çok bir tarih denemesi olan bu çalışma, Türkiye'nin kapitalist dünya sistemiyle bütünleşmesi, bağımlılık okulu açısından çağdaş Türkiye tarihinin bir yorumunu sunmaktadır. Yer yer toplum bilimci olmayanlar için okunması zor olan bu kitap, Lewis, Stanford Show ve Davison gibi çağdaşçıların çalışmalarına bir tezat oluşturması bakımından yararlıdır. Türkiye'de çağdaş Türkiye üzerine olan tarih yazıcılığına uzun zamandan beri Kemalist tarihçilerin milliyetçi, laik ve çağdaşçı görüşleri egemen olmuştur. Ders kitaplarını eleştiren tarihsel araştırmalara göre çoğunlukla Marksist yaklaşımla yazma girişimleri 1970'lerden beri ilerlemektedir. Buna en seçkin örnek Sina Akşin'in yayın yönetmeni olduğu 4 ciltlik Türkiye Tarihi'dir. özellikle de son iki cildi Türkiye Tarihi 3, Osmanlı Devleti 1600-1908, İstanbul, Cem 1988 ve Türkiye Tarihi 4, Çağdaş Türkiye 1908-1980, İstanbul, Cem 1989. Dizi Türkiye tarihini 1980'e kadar getirmektedir. Bütünü itibariyle oldukça iyi olmakla beraber dizi iç tutarlılık ve iç bütünlükten biraz yoksundur. Ve birçok yazar tarafından kaleme alınmış yazılarda nitelikleri açısından bazı dengesizlikler vardır. Sanat ve edebiyata ilişkin bölümlerin dahil edilmiş olması dizinin güçlü noktası olup onu tam kapsamlı bir tarih haline getirmektedir. Zayıf noktası ise yabancı kaynakların eksikliğidir. Okurlar, yayın yönetmenliğini Murat Belge'nin yapmış olduğu iki mükemmel tarih ansiklopedisini kesinlikle okumalıdırlar. Tanzimat'tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul, İletişim 1986 6 cilt ve Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul, İletişim 1983 10 cilt. Büyük ölçüde solcu ya da sosyalist bakış açısıyla yazılmış olan bu ansiklopediler, kuşkusuz Türkiye'deki çağdaş tarih yazıcılığının durumunu yansıtmaktadırlar. Aslında genel tarih olmamakla beraber, kendi alanlarında vazgeçilmez olan iki çalışmanın anılması gerekiyor. Tarık Zafer Tunaya'nın kitabı, Türkiye'de Siyasi Partiler, 1859-1952, İstanbul, Basım Evi Bilinmiyor, 1952. Türkiye'deki siyasal partilere ilişkin bir inceleme olup, partilerin kişileri, programları ve tarihçileri hakkında ayrıntılar vermektedir. Halen genel kabul gören bir başvuru kitabıdır. 1980'lerde 3 cilt halinde yayınlanan ikinci baskısından daha fazla bilgi bulunmakta ama daha büyük ölçüde yanlışlar da yer almaktadır. Niyazi Berkes'in kitabı zengin bir düşünce tarihi olup son 2 yüzyılı kapsamaktadır. Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey, Montreal, McGill University Press, 1964. Türkçesi Türkiye'de Çağdaşlaşma, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1973. Batı ile Bütünleşme ve İlk Çağdaşlaşma Girişimleri, 1792-1908. 18. yüzyıl sonlarında ıslahatların ve Batı ile bütünleşmenin arifesindeki Osmanlı İmparatorluğu'nun durumuna ilişkin incelemeler çok azdır. Uzun bir zaman Gibb ve Bowen'in çalışması 18. yüzyıldaki Osmanlı İmparatorluğu'nun klasik anlatımı olmuştur. H.A.R. Gibb ve Harold Bowen, Islamic Society and the West, A Study of the Impact of Western Civilization on Muslim Culture in the Near East. İslam toplumu ve Batı, Batı uygarlığının yakın doğudaki Müslüman kültürü üzerindeki etkisine dair bir inceleme. Londra, Oxford University Press, 1950-1957, Cilt 1, Bölüm 1 ve 2. Sadece bu iki bölüm yayınlanmıştır. Ancak bu çalışma genç kuşak tarihçiler tarafından ciddi şekilde eleştirilmiş bulunmaktadır. Örneğin, bakınız Roger Owen, The Middle East in the 18th Century, An Islamic Society in Decline, A Critic of Gibb and Bowen's Islamic Society and the West. 18. yüzyılda Orta Doğu, gerileme halindeki bir İslam toplumu. Gibb ve Bowen'ın İslam Toplumu ve Batı adlı çalışması üzerine bir eleştiri. Review of Middle Eastern Studies 1. 1975 sayfa 101-102. Son zamanlarda tarihçiler 18. yüzyılı ve özellikle de 19. yüzyıldaki değişikliklerin ne kadarının Batı'nın etkisinin bir sonucu olduğu meselesi yerine, ne kadarının içerideki bir sürecin devamı olduğu meselesine ilgi göstermeye başlamışlardır. Bu konuda çığır açan bir çalışma için bakınız, Neff ve R. Owen. Yay nokta yönet nokta. Studies in 18th Century Islamic History. 18. yüzyıl İslam tarihi üzerine incelemeler. Carbondale, Southern Illinois University Press, 1977. Ancak bu alandaki en iyi eleştiriyel çalışmaların çoğu yerel arşiv malzemelerine dayanan bölgesel tarihlerden oluşmaktadır. Findlay'in iki çalışmasının giriş bölümlerini bu alanda yol gösterici olarak özellikle yararlı buluyorum. Carter Findlay, Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire, The Sublime Porte, 1789-1922.